Ayrım 28, sayfa 372. Meryem, göründüğü kadarıyla bunca yıldan sonra kendini yeniden bir kulübede bulmuştu. Velayet Kadın Hapishanesi, Şar-ı-Nev'de, Tavuk Sokağı'nın yakınlarında iç karartıcı dört köşe bir binaydı. Erkek mahkumların kaldığı daha büyük yapının ortasındaydı. Asma kilitli bir kapı, Meryem'le diğer kadınları çevrelerini kuşatan erkeklerden ayırmaktaydı. Meryem kullanılır durumda beş hücre saydı. Pis, kabarmış duvarları, avluya bakan küçük pencereleri olan eşyasız odalardı bunlar. Pencereler demir parmaklıydı ama hücrelerin kapısı kilitli değildi. Kadınlar avluya girip çıkmakta özgürdü. Pencereler camsızdı. Perde de yoktu. Böylece avluda gezinen talip gardiyanlar hücrelerin içini gözleyebiliyordu. Kadınlardan bazısı gardiyanların dışarıda durup sigara tüttürürlerken alev alev yanan gözler kurdumsu sırıtmalarla içeriği dikizlediklerinden açık saçık şakalar yaptıklarından yakınıyordu. Bu yüzden kadınların çoğu burkalarını bütün gün giyiyor ancak güneş battıktan ana kapı kilitlenip gardiyanlar kışlaya döndükten sonra çıkarıyordu. Geceleri Meryem'in beş kadın dört çocukla paylaştığı hücre karanlıktı. Kentte elektrik olduğu geceler Naime'yi bu kısa boylu, düz göğüslü, kara kıvırcık saçlı kızı tutup tavana kaldırırlardı. Orada plastik kaplaması soyulmuş bir kablo vardı. Naime cereyan yüklü kabloyu eliyle tutup ampulün dibine sarar, devre yaptırırdı. Helalar küçücüktü, beton zeminde çatlaklar. Yerde küçük, dikdörtgen bir delik, dibinde ise hep bir pislik öbeği. Deliğe vızıldayarak girip çıkan sinekler. Hapishanenin ortasında üstü açık dört köşe bir avlu, onun ortasında da bir kuyu vardı. Kuyunun drenajı yoktu. Buysa avlunun sık sık bataklığa dönüşmesi, suyun tanırınsa berbat olması anlamına geliyordu. Elde yıkanmış çoraplarla çocuk bezleriyle yüklü çamaşır ipleri avluda birbirine çarpıp dururdu. Tutukluların ziyaretçilerle görüştüğü, ailelerinin getirdiği pirinci haşladıkları yer de burasıydı. Hapishanede yiyecek verilmiyordu. Avlu aynı zamanda çocukların oyun alanıydı. Meryem'in öğrendiğine göre bu çocukların çoğu velayette doğmuş, bu duvarların dışındaki dünyayı hiç görmemişti. Avluda koşup durmalarını, çıplak ayaklarının çamurda kaymasını seyrederdi. Bir dakika durmaz, canlı, gürültülü oyunlar uydururlardı. Velayetin her yanına sinmiş bok ve sidik kokusuna da içlerinden biri şamarı yapıştırıncaya kadar talip nöbetçilere de kayıtsız. Meryem'in hiç ziyaretçisi yoktu. Buradaki görevlilerden ilk ve tek isteği bu olmuştu. Ziyaretçi yok. Meryem'in hücresindeki kadınların hiçbiri ağır suçtan yatmıyordu. Hepsi de şu en yaygın evden kaçma suçundan buradaydı. Bunun sonucunda da Meryem etrafta belli bir nam salmış, neredeyse şöhretli biri olmuştu. Kadınlar ona saygılı, hatta huşu dolu bir ifadeyle bakıyordu. Ona battaniyelerini sunuyorlardı, yiyeceklerini onunla paylaşmak için yarışıyorlardı. Ona en düşkün olansa Naime'ydi. Kollarını kavuşturur, Meryem'i her gittiği yerde izlerdi. Naime ister kendisinin, isterse başkalarının başına gelen talihsizlikleri, bahtsızlıkları ballandıra ballandıra aktarmaktan zevk alan insanlardandı. Babasının onu kendisinden 30 yaş büyük bir terziye sözlediğini söyledi. Tıpkı Goh gibi kokuyor. Dişlerinin sayısı ise parmaklarından az dedi terzi için. Aşık olduğu genç bir adamla mahallenin mollasının oğluyla Gardez'e kaçmaya çalışmıştı. Kabe'den çıkmayı bile başaramadılar. Yakalanıp geri gönderilince kırbacı yiyen delikanlı hemen nedamet getirdi. Sonra da Naime'nin dişiliğini kullanarak onu baştan çıkardığını söyledi. Bana büyü yaptı dedi. Kendini yeniden dine, Kur'an'ın öğretilerine vereceğine yemin etti. Molla'nın oğlu serbest bırakıldı. Naime 5 yıla mahkum oldu. Meryem onu dinlerken kış yıldızlarının donuk ışıltısını, Safih Kok dağlarının üstünden kayan tel tel pembe bulutları, o çok gerilerde kalmış sabahta Nana'nın söylediklerini anımsadı. Hep kuzeyi gösteren bir pusula ibresi gibi bir erkeğin suçlayan parmağı da mutlaka bir kadını işaret eder. Her zaman. Bunu aklından çıkarma Meryem. Meryem'in mahkemesi bir hafta önce görülmüştü. Ne avukat, ne halka açık bir duruşma, ne kanıtların incelenmesi, ne de temyiz. Meryem tanıklık etme hakkından feragat etti. Bütün olay 15 dakikadan az sürdü. Ortada oturan yargıç, sağlıksız görünüşlü talip, mahkeme başkanıydı. Dikkat çekecek kadar sıskaydı. Sarı, köselemsi bir teni, kıvırcık kızıl sakalı vardı. Gözlerini fazlasıyla büyüten, göz aklarının sarılığını ortaya çıkaran bir gözlük takmıştı. Boynu, kafasındaki bol kıvrımlı, dolambaçlı türbanı taşıyamayacak kadar zayıf görünüyordu. "Suçunu kabul ediyor musun hemşire?" diye sordu bir kez daha yorgun sesiyle. "Ediyorum," dedi Meryem. Adam başını pekala anlamında salladı. Belki de sallamamıştı. Söylemesi güçtü çünkü elleriyle başında Meryem'e Molla Feyzullah'ın titremesini anımsatan bariz bir sallanma vardı. Çayını yudumlamak istediğinde fincana uzanmıyordu. Solunda duran geniş omuzlu adama başıyla işaret veriyor. O da fincanı alıp hürmetle onu dudaklarına götürüyordu. Yargıç da sessiz ve zarif bir minnet ifadesiyle gözlerini yavaşça yumuyordu. Meryem'e kalırsa adamda güven veren, insanı rahatlatan bir şey vardı. Konuşurken sesinde gönül çelen, sevecen bir tını seziliyordu. Tebessümü sabırlı, hoşgörülüydü. Meryem'e tepeden küçümseyerek bakmıyordu. Ona kinle ya da suçsarcasına değil, yumuşak, alttan alan bir tonla hitap ediyordu. Söylediklerinin tam anlamıyla bilincinde misin diye sordu. Yargıcın sağında oturan kemikli yüzlü talip. Çay içiren değil. Bu üç yargıcın en genciydi. Hızlı hızlı, vurgulu ve mağrur bir özgüvenle konuşuyordu. Meryem'in peştun dilini konuşamadığını öğrenince sinirlenmişti. Meryem karşısında yetkisinin tadını doya doya çıkaran, baktığı her yerde kabahat kusur gören kavgacı bir delikanlı görüyordu. Yargılamayı, hüküm vermeyi doğuştan hakkı sayan. Bilincindeyim dedi Meryem. Kuşkuluyum dedi genç talip. Allah bizi farklı yaratmış. Siz kadınlarla biz erkekleri. Beyinlerimiz farklı. Sizler bizim gibi düşünmeyi beceremezsiniz. Bunu batılı doktorlar bilimsel olarak kanıtladı. İşte tek bir erkeğin tanıklığına karşılık iki kadın tanık istememizin nedeni de bu. Yaptığım şeyi kabul ediyorum kardeşim dedi Meryem. Bunu yapmasaydım onu öldürecekti. Boğazına sarılmış boğuyordu. Bu senin iddian elbette. Öte yandan kadınların her an her şey için yemin ettiği de malum. Doğruyu söylüyorum. Tanıkların var mı? Embağının dışında yani. Yok dedi Meryem. Buyurun işte. Ellerini havaya kaldırdı. Alayla güldü. Sözü hasta görünüşlü yargıç aldı. Peşaver'de bir doktorum var dedi. Genç, düzgün bir Pakistanlı. Ona bir ay önce göründüm, son olarak da geçen hafta. Bana gerçeği söyle dostum dedim. O da 3 ay, taş çatlasın 6 ay molla sahip dedi. Her şeyi Allah'a bağlı elbette diye de ekledi. Solundaki geniş omuzlu adama usulca işaret etti. Uzatılan çaydan bir yudum daha aldı. Titreyen elinin tersiyle ağzını sildi. Tek oğlumun 5 yıl önce ayrıldığı bu dünyayı terk etmek beni korkutmuyor. Bize dert üstüne dert veren, artık kaldıramayacağımız kadar yüklenen bu yaşamı. Hayır, vakti geldiğinde büyük bir keyifle çekip gideceğim eminim. Beni korkutan şey hemşire, Allah'ın beni karşısına dikip, neden sözümü dinlemedin molla, neden buyruklarıma uymadın diye soracağı gündür. Ona kendimi nasıl anlatır, nasıl açıklarım hemşire? Emirlerini itaatsizliğimi nasıl savunur, kendimi nasıl aklarım? Dolayısıyla yapabileceğim, hepimizin yapabileceği tek şey bize tanınan bu sürede onun bize verdiği emirlere uymak, boyun eğmektir. Sonumu açık seçik gördükçe, hesaplaşma günüme yaklaştıkça onun sözüne uyma, yasalarını uygulama kararlılığımda artıyor, güçleniyor. Ne kadar acı verici olursa olsun. Minderinde kıpırdandı, yüzünü acıyla buruşturdu. Kocanın aksi huysuz biri olduğunu söylüyorsun, ben de sana inanıyorum. Gözlüklerinin ardındaki hem sert hem de şefkatli gözlerini Meryem'e dikti. Ama yine de yaptığın eylemin vahşiliği beni rahatsız ediyor. Sen bunu yaparken üst katta babası için ağlayan çocuk beni rahatsız ediyor. Yorgunum ve ölmek üzereyim. Dolayısıyla merhametli davranmak istiyorum. Seni affetmek istiyorum. Ama Allah beni çağırıp affetmek sana düşmezdi molla dediğinde ne cevap veririm? Yanındakiler başlarıyla onayladılar. Hayran hayran ona baktılar. İçimde senin kötü bir kadın olmadığına dair bir his var hemşire. Ama çok kötü bir şey yaptın ve yaptığın şeyin bedelini ödemek zorundasın. Şeriat bu konuda çok açık, sarih. Seni yakında benim de gideceğim yere yollamamı emrediyor. Anlıyor musun hemşire? Meryem önüne, ellerine bakıyordu. Anladığını söyledi. Allah seni affetsin. Dışarıya çıkarmadan önce Meryem'e bir belge uzattılar. İfadesinin ve Molla'nın hükmünün altını imzalamasını söylediler. 3 talip izlerken Meryem adını yazdı. Mim, Ra, Ye, sonra yine Mim. Ve bir belgeyi son imzalayışını anımsadı. 27 yıl önce Celil'in masasında bir başka Molla'nın dikkatli bakışları altında. Meryem hapiste 10 gün kaldı. Hücredeki penceresinin önüne oturdu. Avludaki hapishane yaşamını izledi. Yaz yeli estiğinde delimsek, fırıl fırıl devinimlerle hava akımlarını izleyen bir o yana, bir bu yana hapishane duvarlarının biri üstüne savrulan kağıt parçalarını seyretti. Rüzgarın tozda toprakta başlattığı isyanı, şiddetli sarmallar halinde avlunun bir ucundan ötekine savuruşunu. Herkes, gardiyanlar, tutuklular, çocuklar, Meryem yüzlerini dirseklerinin kıvrımına gömüyor ama tozda başa çıkamıyordu. Kulaklara, burun deliklerine, kirpiklere saldırıyor, deri kıvrımlarının dişlerinin arasına doluyordu. Rüzgar bir tek gün batımında diniyordu. Sonra o gece esinti çıksa bile öyle çekingen, ürkek davranıyordu ki kardeşinin gündüz yaptığı taşkınlıkları bağışlatmaya çalıştığını sanırdınız. Meryem'in velayetteki son gününde Naime ona bir mandalina verdi. Meyveyi Meryem'in avucuna koydu, parmaklarını kıvırıp etrafını kapadı. Sonra da gözyaşlarına boğuldu. "Sen bugüne kadar sahip olduğum en iyi dostsun," dedi. Meryem günün kalanını parmaklıklı pencereden avludaki tutukluları seyrederek geçirdi. Biri yemek pişiriyordu, kimyon kokulu buharı ılık havayla karışıp camdan içeriye doldu. Meryem çocukların körebe oynadığını görebiliyordu. İki küçük kız bir tekerleme söylüyordu. Meryem hatırladı. Bir kayanın üzerine oturmuş balık tutarlarken Celil'in söylediği maniydi. "Lili, Lili, kuş tasında yundu, toprak yola kondu. Mırnav tasın kenarına oturdu, içmeye koyuldu. Ayağı kayınca da suya düşüp boğuldu. O son gece dağınık, kopuk rüyalar gördü. Çakıl taşlarını gördü. 11 tane yan yana diklemesine dizilmiş. Celil yine genç, insanın içine eriten gülümsemeleri, gamzeli yanakları ter lekeleriyle çıka gelmiş, ceketini çıkarıp omzuna atmış. Sonunda kızını alıp siyah pırıl pırıl Buick Roadmaster ile gezmeye götürecek. Molla Feyzullah tesbih çekerek ırmağın kıyısında Meryem'le birlikte yürüyor. İkiz gölgeleri suda ve yeşillikli kıyıda kayıyor. Çayırların arasına gövermiş, mavimsi lavanta rengi yabani süsenler rüyada nedense sarımsak kokuyor. Nana'yı kulübenin kapısında dururken gördü. Boğuk, uzak sesiyle serin, karmaşık otların arasında oynayan Meryem'i yemeğe çağırıyor. Yeşilin her tonunu içeren çayırlıkta karıncalar geziniyor, arılar uçuşuyor, çekirgeler hopluyor. Tozlu bir patikayı çıkan el arabasının gıcırtısı. İneklerin boyunlarındaki çıngıraklar şıngırdıyor. Bir tepede meleyen koyunlar. Gazi Stadyumu'na giderken pikabın kasasında oturan Meryem, araç çukurlara girdikçe lastikler taşlara çarptıkça sarsılıyordu. Böyle hoplayıp zıplamak kuyruk kemiğini acıtıyordu. Karşısında oturan genç silahlı talibin kendisine baktığının farkındaydı. Meryem merak etti. Bu muydu? Derine gömük, parlak gözlü, hafif sivri yüzlü, kara tırnaklı işaret parmağıyla kamyonun kenarında tempo tutan bu sevimli genç adam mı? "Karnın aç mı anne?" dedi delikanlı. Meryem başını hayır anlamında salladı. "Yanımda kurabiye var, tadı güzel. Açsan verebilirim, sorun değil." "İstemem, teşekkür kardeşim." Delikanlı başını salladı, merhametle ona baktı. "Korkuyor musun anne?" Meryem'in boğazına bir yumru tıkandı. Titreyen bir sesle doğruyu söyledi. "Evet, çok korkuyorum." "Ben de babamın bir resmi var," dedi Talip. "Onu hatırlamıyorum. Bir zamanlar bisiklet tamircisiymiş. Tek bildiğim bu. Ama nasıl yürürdü, nasıl gülerdi, bilirsin işte. Sesi nasıldı hiç anımsamıyorum." Bakışlarını kaçırdı, sonra yine Meryem'e çevirdi. "Annem hep tanıdığı en yürekli adam olduğunu söylerdi. Aslan gibiydi," derdi. "Ama komünistlerin onu almaya geldiği sabah çocuk gibi ağlamış. Bunu anlattım ki korkmanın normal olduğunu bilesin. Utanılacak bir şey değil anne." O gün ilk kez Meryem biraz ağladı. Binlerce göz dikilmişti üzerine. Tıka basa dolu tribünlerde boyunlar daha iyi görebilmek için uzatılıyordu. Diller şaklatılıyordu. Meryem pikaptan indirilirken stadyumda bir mırıltı dolaştı. Hoparlörden suçu açıklanırken başların sallandığını tahmin etti. Ama kafalarını kınayarak mı, acıyarak mı, esefle mi yoksa merhametle mi salladıklarını görmek için başını kaldırıp bakmadı. Meryem kendini her şeye kapamıştı. Sabahın erken saatlerinde korkuya kapılmıştı. Kendini rezil etmekten, yalvarıp yakaran bir zavallılık sergilemekten. Son anda hayvansı güdülere ya da bedensel zaaflara kapılıp kendini ihanet etmekten. Ya çığlık atarsam, kusarsam, altımı ıslatırsam diye ödü kopmuştu. Ama kamyondan indirilme vakti gelince Meryem'in dizleri bükülmedi. Kolları çırpınmadı. Zorla, sürüklenerek götürülmesi gerekmedi. Ve ne zaman tökezleyeceğini hissetse hemen zalmayı düşündü. Hayatının aşkını elinden aldığı, bundan sonraki günleri hep babasının özlemiyle, ortadan yok oluşunun acısıyla biçimlenecek olan çocuğu düşündü. Bunun üzerine sırtını dikleştirdi, direnmeden, karşı çıkmadan yürümeyi başardı. Silahlı bir adam yanına yaklaştı, güneydeki kale direğine doğru yürümesini söyledi. Meryem, kalabalığın beklenti dolu bir heyecanla gerildiğini sezebiliyordu. Başını kaldırıp bakmadı. Gözleri yerde, kendi gölgesinde, onu izleyen celladının gölgesindeydi. Her ne kadar güzel anlar sunmuş olsa da, yaşamın ona çoğunlukla zalim davrandığını biliyordu. Ama son 20 adımı yürürken, keşke biraz daha uzasaydı diye düşünmekten kendini alamadı. Leyla'yı yeniden görebilmeyi, şıngırtılı kahkahasını duyabilmeyi, yıldızlı bir göğün altında bir kez daha onunla baş başa çay içip dünden kalma helvayı atıştırabilmeyi nasıl da isterdi. Azize'nin büyüdüğünü, genç, güzel bir kadın olup çıktığını göremeyeceğini, düğününde ellerine kına yakıp nokul şekeri fırlatamayacağını düşünmek acı vericiydi. Azizi'nin çocuklarıyla hiç oynayamayacaktı. Yaşlanmayı ve Azizi'nin çocuklarıyla oynamayı öyle çok isterdi ki. Kale direğine yaklaşınca arkasındaki adam durmasını söyledi. Meryem durdu. Burkasının kafesli peçesinden adamın gölgesinin, elindeki Kalaşnikov'un gölgesini havaya kaldırdığını gördü. Meryem bu son dakikalarda neler hissedeceğini çok merak etmişti. Ama gözlerini kapatınca içini dolduran şey hayıflanma, yazıklanma değil, engin, geniş bir huzur oldu. Bu dünyaya gelişini anımsadı. Yoksul bir köylünün haram çocuğu, istenmeyen bir şey, acıklı, teessüf edilen bir kaza. Yabani bir ot. Şimdi bu dünyayı bir dost, bir yoldaş, bir koruyucu olarak terk ediyordu. Bir anne olarak. Nihayet önem kazanmış bir birey olarak. Hayır, o kadar da kötü sayılmaz diye düşündü bu şekilde ölmek. O kadar da fena değil. Gayrimeşru başlamış bir hayat, meşru bir biçimde noktalanıyordu. Meryem'in aklından son geçenler, Kur'an'dan birkaç sure oldu, soluğunun altından mırıldandı. O gökyüzünün ve yeryüzünün gerçek yaratıcısıdır. Gecenin gündüzü örtmesini ve günün yeniden gecenin yerini almasını sağlayandır. Güneşe ve aya boyun eğdirendir. Hepsi, her şey onun takdirine göre işler. Onun her şeye gücü yeter. Hiç kuşku yok ki o en kudretlidir, en yüce bağışlayıcıdır. Diz çök dedi Talip. Yüce Allah'ım, beni bağışla, merhametini esirgeme. Çünkü sen merhametlilerin en ulususun. Şuraya diz çök hemşire, başını da eğ. Son kez Meryem ona söyleneni yaptı.